14. ayrım.
Cem'in şaşkınlığıyla eğlenmek istiyordu. Sakin bir hareketle asansörün en üst düğmesine basıp Cem'in katına çıktı, zilini çaldı. Cem onu hiç şaşırmadan, sanki onu bekliyormuş gibi karşıladı. "Aa, hoş geldin. Gel içeri." Aydan içeri girip çevresine bakındı. Cem'den başka kimse yoktu. "Yalnız mısın?" "Yalnızım. Otursana." "Yok, oturmayacağım. Nasılsın diye bir hatırını sormaya geldim." "İyiyim. Sen nasılsın?" Aydan içten bir şekilde güldü ve ilk kez bu gülüşün Cem'i şaşırttığını fark etti. "Ben de iyiyim. Neyse, hadi ben gideyim." "Niye gidiyorsun? Böyle sağlık memuru gibi sıhhatimi sorup gidecek misin gerçekten?" "Evet, sağlığını merak ettim. Baktım sağsın, esensin, gidiyorum." "Ne olsam kalacaktın?" "Ölsen belki. O kadar istiyorsan ölürüm." Aydan alaycı ama bu kez eski kızgınlıkları hatırlayıp yaralanmış gibi gülümsemeyle güldü. "Ay Cem, sen ne ölebilirsin ne de yaşayabilirsin. Bir tür hortlak gibi yani." "Evet, bir tür hortlak gibi. Ama Allah'ı var, eğlenceli bir hortlak. Neyse, hadi ben gidiyorum." Cem ısrar etmedi. Birlikte kapıya yürüdüler. Cem kapıyı açmak için bir adım öne geçmişti. Kapının dibindeki, iki yanında minik çeşmeleri olan antika masanın üstünde fil dişinden minik bir Buda heykelciği vardı. Cem kapıyı açarken Aydan rahat hareketlerle uzanıp heykelciği alıp cebine koydu, sonra Cem'i öpüp çıktı. O heykelciği alırken hiç heyecanlanmamıştı. Aldığı eşyalar arasında bir tek onu atmadı. Çantasına koyup hep kendisiyle birlikte gezdirdi. Sanki yaşadıklarına inanmasına yardımcı olacak bir kanıt gibi arada bir çıkartıp ona bakıyor, yaşadıklarını kendisinin uydurmadığına, onların gerçekten yaşandığına, o şiş göbekli şirin heykelciye baktıkça inanıyor, onu kendi hayatının bir tanığı gibi görüyordu. Günler böyle geçiyor, Aydan'ın kendine olan güveni gittikçe daha güçleniyordu. Kuralları çiğnemenin, gizli bir dünya yaratmanın tadını çıkarıyordu. Ama yavaş yavaş buna alışmaya, küçük kuralları çiğnemenin eskisi kadar heyecan vermediğini fark etmeye başladı. Esas heyecanı yaratacak olanın, başkalarının kurallarını değil, asıl kendi kurallarını çiğnemek olduğunu, asıl heyecan verici suçun bu olacağını hissediyor, içten içe, belki de hiç fark etmeden, kendi kesin kurallarını çiğnemeye hazırlanıyordu. Bunun için çok beklemedi. Üst katlarına yaşlı bir çift taşınmıştı. Sevimsiz, bencil bir halleri vardı. Markette mallar pahalı diye kavga çıkartıp, geç geldiler diye çöpçülere pencereden bağırıyorlar, sitenin alışkın olmadığı bu davranışlarıyla ortak bir kızgınlık yaratıyorlardı. Bir gece Aydan onlara uğradı. Geldiğine şaşırmış olduklarını çok belli eden bir biçimde gayet soğuk karşıladılar ama gene de içeri buyurun dediler. Aydan salona geçip oturdu. Bir şey ikram etmediler. Ne söyleyeceksen çabuk söyle diyen bir halleri vardı. Eskiden olsa Aydan orada bir dakika bile duramazdı. Ama şimdi onların huzursuzluklarıyla eğleniyor, lafı uzatıyordu. Onlara uzun uzun yapmaya başladıkları serayı, bir köşesine bir kafe yapacaklarını ve seranın yapımına katılan üyelerin orada istedikleri çiçekleri yetiştirebileceklerini anlatmaya koyuldu. İlgisizce dinliyorlardı. "İsterseniz siz de katılabilirsiniz. Kaç para bu seraya katılmak?" "Daire başı 250 milyon. "Oo, çok paraymış. Biz zaten çiçekten anlamayız. Teşekkür ederiz. Biz istemeyiz. Zaten kim gidip de çiçek dikecek oraya?" "Çiçek sevmez misiniz?" "Severiz de biz anlamayız çiçek dikmekten." "Peki, siz bilirsiniz. Ben kalkayım o zaman." Aydan ev sahiplerinin daima kapıyı açmak için önden gittiklerini öğrenmişti. Onlara sezdirmeden geride kalıp çevresine baktı. Telefonun yanında adamın cüzdanı duruyordu. Onu gördüğünde ortalığın karardığını ve epeydir hissetmediği bir biçimde kalbinin çarpmaya başladığını, titrediğini hissetti. Bunun çok tehlikeli olduğunu biliyordu ama bunu bu kadar çok heyecanlı yapan da bu tehlikeydi. Düşünmeye vakti olsa bunu yapmaz, bu kadar tehlikeli bir işe girmezdi. Ama çoktandır böyle bir heyecanı özleyen bedeni zihninden önce çıldırmıştı. Düşünmeye bile vakit bulamadan cüzdanı alıp cebine koydu. Kapıdan nasıl çıktığını, kendini saran o karanlığın içinde merdivenlerden nasıl indiğini hatırlamıyordu. Binadan çıkmış, hemen evin önündeki çöp kutusuna cüzdanı atmıştı. İlkinden de beter bir korkuya kapılmıştı. Korkmakta bu kez haklıydı. İçeriden vuran ışıkta önce parlak sarı pirinçten düğmelerini görmüştü. Tam kapıyı açtığı sırada birden apartmanın ışığı söndüğünden uzun boylu iki polis, loş bir boşluğun içinde düğmeleri pırıldayan iki iri karaltı gibi duruyordu. O anda hissettiği duyguyu korku sözcüğüyle ifade etmek pek yeterli olmazdı. Bu bir parstan kaçmaya çalışan dağ keçisinin keskin korkusu değildi. Mahkumiyeti kesinleşmiş bir idam mahkumunun duyduğu daha derin, daha geniş, daha soğuk dehşeti andırıyordu. Kaçma olasılığı olmadığını zihninden önce fark eden beden, gelen ölümü beklemeye dayanamadığından, sanki ağır bir baş dönmesi ve şiddetli bir mide bulantısıyla yaşayacaklarını yaşamamak için hayattan çekilmeye, yok olmaya çabalıyordu. Bütün bedeni uyuşmuş, içi boş bir kabuğa dönmüştü. Demir bir pençeyle sıkılan beyninin buruştuğunu hissediyordu. Filmlerde binlerce kez söylendiğini işittiği o klasik cümleyi daha polisler söylemeden duymuştu. Karakola kadar geleceksiniz efendim. Sabah sabah ne olduğunu anlayamayan Haluk içeriden seslenmişti. Ne oluyor? Aydan bayılır gibi polisler diyebilmişti. Haluk telaştan ziyade merakla gelmişti kapıya. Buyurun. Ne vardı? Karakola kadar geleceksiniz efendim. Allah Allah, bir yanlışlık olmasın. Aydan kapıya dayanmış, kocasıyla polislerin konuşmasını, bir yanlışlık olmadığını bilerek bitkin bir halde dinliyordu. Bir yanlışlık yok efendim. Aydan Hanım hakkında bir şikayet var. Karakola kadar geleceksiniz. İyi ya, gidelim dedi Haluk kızgınlıkla. Aydan, ıh diye bir ses çıkardı. Sen Selin'i anneme götür. Polisleri görmesin. Oradan karakola gelirsin. Uyuşan zihni ona hep aynı şeyi söylüyordu. Selin bunu görmesin. Selin bunu görmesin. Haluk önce itiraz etmişti ama Aydan'ın kararlılığını görünce boyun eğmişti. Peki, siz gidin. Ben de hemen arkanızdan geliyorum o zaman. Aydan kapının yanındaki portmantonun önünde duran çantasıyla askıdaki paltosunu mekanik hareketlerle alıp aceleyle çıktı. Kapıyı arkasından kapadı. O sırada banyoda olan Selin çıkmadan evden uzaklaşmak istiyordu. Polis arabasına doğru yürürken gerçek çaresizliğin ne olduğunu anladı. Dev bir örümceğin ağlarına dolanmış gibiydi. Birazdan onu yiyecek olan örümcekten kurtulmasına yardım edebilecek kimse yoktu. Onu karakola götürüp sorguya çekmelerini engelleyecek hiçbir gücü bulunmuyordu. Arabaya binmeden son bir umutla Cem'in penceresine, belki onu orada görürüm diye baktı. O anda kendisini kurtarabilecek tek kişinin Cem olduğuna inanıvermişti. Onu görse o alaycı gülümsemeyle gelir, polislere şakacı bir şeyler söyler, birilerine telefonlar eder, onu kurtarabilirdi. O anda böyle hissediyor, Cem'in kendisini görmesi için Tanrı'ya yalvarıyordu. Ama Cem'in perdeleri kapalıydı. Polisler ona kibarca yol verip arabaya bindirdiler. Onlar da bu işte bir hata olabileceğinden kuşkulandıklarından bu zengin siteden aldıkları kadına hırpalayıcı davranmıyorlardı. Karakol gri taş bir binaydı. Önünde bir bayrak vardı. İçeri girdiklerinde zorlukla yutkundu. Duvarların alt tarafı kirli bir griye boyanmış, gri boyanın bittiği yere siyah bir çizgi çekilmiş, üst tarafı da tavana kadar koyu bir sarıyla badanalanmıştı. Duvar diplerinde içleri kum dolu kırmızı yangın kovaları, cam kapaklı bir dolabın içinde yangın sırasında kullanılacak kırmızı saplı bir baltayla bir köpük fışkırtma aleti duruyordu. Açık kapılardan daktilo sesleri geliyordu. Uykulu yüzlü polisler önlerinde oturan adamlara bir şeyler sorup sonra hızlı vuruşlarla yazıyorlardı. Diplerden, sanki çok uzaklardan haykırmayla yalvarmaya benzeyen, Aydan'ın içini ürpertip tüylerini diken diken eden garip gürültüler duyuluyordu. Onu bir odaya soktular. Oda tütün, ter ve toz kokuyordu. Köşedeki masada bıkkın duruşlu bir polis Aydan'ı hoşnutsuz bakışlarla sanki o orada yokmuş gibi onu getiren polislere baktı. Şahıs bu mu? Evet amirim. Masada oturan polis Aydan'a döndü. Masasının önünde duran bir iskemleyi gösterdi. Otur şuraya bakayım. Aydan çelik çarkların arasında ezilmiş, yırtılmış, parçalanmış bir kumaş parçası gibi çöktü sandalyeye. Ancak oturduktan sonra odaya girdiğinde fark ettiği karaltıların yüzlerini görmeye başladı. Üst kattaki yaşlı karı koca, duvar dibindeki iki eskimiş deri koltuğa kendilerinden hoşnut, gururlu ve şikayetçi bir halde oturmuşlardı. Öbür köşede duvar dibine yapışmış gibi duran, yandaki apartmanda oturan o genç çift vardı. Sanki onlar suçluymuşçasına tedirginlikle önlerine bakıyorlardı. ''Adın ne?'' dedi polis Aydan'a. Aydan titrek bir sesle adını söyledi. ''Hakkında şikayet var. Bu beyefendinin cüzdanını çalmışsın.'' ''Ne diyorsun?'' Aydan daha cevap vermeden yaşlı adam oturduğu yerden atıldı. ''Komiser bey, bu hanımdan başka evimize kimse gelmedi dün akşam. O geldikten sonra cüzdan kayboldu. Zaten size de söyledim ya, öbür komşular da çoktandır evlerinden eşyaların kaybolduğundan şikayet edip duruyorlarmış.'' Aydan'ı hemen o anda orada mahkum ettirmek, ona kelepçeler takıldığını görmek isteyen düşmanca bir hali vardı. Haklılık adına bütün insani duygularını, acıma hissini kaybetmiş insanların soğuk ve tatsız sesiyle konuşuyordu. Onun bu olayı daha sonra tanıdıklarını anlatırken, ''Efendim, kim olursa olsun suçlular cezalandırılmalı.'' diyeceğini onu dinlerken fark ediyordunuz. Polis adamın müdahalesine sinirlendi. ''Bir dakika efendim, sizi dinledim. Müdahale etmeyin. Olmaz ki. Böyle nasıl soruşturma yapacağız? Her kafadan bir ses çıkarsa?'' Adam korkup sustu. Aydan'ın arkası kapıya dönük olduğu için görmüyordu. Ama sürekli olarak içeri birilerinin girdiğini, odanın kalabalıklaştığını hissediyordu. İçerideki insanlar çoğaldıkça odanın sıcaklığı artıyor, terliyordu. İhtiyar adamın düşmanca sesi onu korkutacağına aksine yatıştırmış, bu büyük skandaldan hayatının büyük bir yara alacağını bilmesine rağmen en azından orada ona karşı bir kanıt bulamayacaklarını fark etmişti. Bitkin bir sesle ''Ben bir şey almadım.'' demişti. Sonra da eklemişti. ''İsterseniz evimi arayabilirsiniz.'' Polis buna aldırmamıştı. ''Dur bakalım, o daha sonraki iş. Gerekirse evini de arayacağız.'' Her şeyini de arayacağız tabii. Sonra eğilip önündeki bazı kağıtlara bakmıştı. Bak, sen girdiğinde cüzdan orada duruyormuş. Sen çıktıktan sonra da kaybolmuş. Senden başka da kimse girmemiş eve. Buna ne diyorsun? Bilmiyorum. Belki yanlış hatırlıyorlardır. Ben nereden bilebilirim cüzdana ne olduğunu? Belki de düşürmüşlerdir. Ama öbür evlerden de eşyalar kaybolmuş. Sen nereye gitsen orada bir şeyler kayboluyor. Biraz tuhaf değil mi? Bilmiyorum. O sırada Haluk da içeri girmiş, gelip Aydan'ın omzuna dokunmuştu. Ne oluyor Aydan? Polis birden sinirlenmişti. Sen de kimsin? Ben hanımefendinin eşiyim. Tamam tamam, geç şöyle, orada dur. Bir şey gerekirse ben sana sorarım. Polis başını kaldırıp köşede duran birine seslenmişti. Sizden ne kaybolmuştu? Bir biblo komiser bey. Önemli bir şey değildi. Bu hanım mı almıştı? Bilmiyorum efendim. Önemli bir şey değildi zaten. Bizim bir şikayetimiz yok. Polis tek tek odadaki herkese ellerinden ne kaybolduğunu soruyor. Hepsi de utanır gibi başlarını önlerine eğerek nelerin kaybolduğunu söylüyorlardı. Herkes de hemen hemen aynı cevabı veriyordu. Önemli bir şey değildi. Bizim bir şikayetimiz yok. Kimin aldığını bilmiyoruz. Aydan odadaki herkesin aslında işin aslını sezdiğini, kendisine acıdığını hissediyordu. Ama bu acıma duygusu onu öfkelendiriyor, her cevapta başını biraz daha dikleştiriyor, konuşanın yüzüne dümdüz, anlamsız gözlerle bakıyordu. Bütün duyguları büzüşüp, görünmez bir yerlere çekilmişler gibi zihni boşalmıştı. Acı, utanç, vicdan azabı hissetmiyordu. Garip bir kızgınlık ve meydan okuma isteği vardı yalnızca içinde. Birden kapının yanındaki bir sandalyede Cem'in oturduğunu gördü.
Sıkıntıyla acı karışımı bir ifade vardı yüzünde. Aydan onun gerçekten üzüldüğünü ve bu olanların nedenini bir tek onun anladığını sadece yüzüne bakarak hissetti. Cem, eğlenceli bir oyunun nasıl bir felakete dönüştüğünü ilk kez o karakolun floresan lambalarının çiğ ışığıyla çıplaklaşmış, gri duvarlı, garip kokulu odasında anlamış, derin bir vicdan azabı ve pişmanlık duymuştu. O ana kadar belki de birinin böyle bir oyunu bu kadar ciddiye alabileceğini, bunu bütün hayatını sarsacak duygusal bir depreme dönüştürebileceğini hiç düşünmemişti. Aydan'ın yaşadığını tahmin ettiği acıyı dindirebilmek için ne yapabileceğini düşünüyor, gerekirse onu sonuna kadar korumayı aklından geçiriyordu. Bu işin asıl sorumlusunun kendisi olduğunu ve bu sorumluluğa sırtını dönüp gitmenin kendisini kendi gözünde sefil bir adam haline getireceğini hissediyordu. Aydan bu skandaldan kurtulabilirse bir daha belki hiç görüşmeyeceklerdi. Ama eğer kurtulamazsa sonuna kadar yanında olacaktı. Bunları düşündükten sonra biraz da bencilce bir duyguyla Aydan'ın kurtulmasını ve kendisini de yeni sorumluluklardan kurtarmasını istedi. Tek tek herkese sorduktan sonra sıra Cem'e geldi. Cem'in üstünde bir bluzinle eski bir gömlek vardı. Ötekiler arasında en fakir görünümlü olanı oydu. "Senin neyin kayboldu?" dedi polis. Aydan dümdüz Cem'in yüzüne bakıyordu. O cevap vermeden dikkati çekecek kadar yavaş hareketlerle bir şey alacakmış gibi çantasını açtı. Cem'in evinden aldığı fil dişi Buda heykelciği orada duruyordu. Cem'in gözlerine baktı, sonra başını eğip çantasına baktı. Aydan'ın bakışlarını takip eden Cem, fil dişi heykelciyi gördü. Birden kendini tutamayıp o odanın ağır havasına uymayan bir biçimde gülümsedi. "Ne gülüyorsun?" Cem polise baktı. "Gülmüyorum. Ayrıca gülsem de bunun yasaya aykırı bir yanı mı var? Sabah sabah beni buraya getirip bir de hesap mı soracaksınız?" Polis Cem'i tanımıyordu ama kendisine hitap eden o güvenli, küstah ve yukarıdan sesi tanıyordu. Sesten uzak durması gerektiğini deneyimleri ona öğretmişti. "Tabii gülmek yasak değil ama makamda, soruşturma sırasında gülmek yakışık alır mı beyefendi?" "Neyse," dedi Cem. Bir an durdu. Önce Aydan'ın yüzüne, sonra da çantasındaki heykelciye bakıp yeniden gülümsedi. O heykelcik her şeye bir oyun havası vermiş gibiydi. "Ayrıca ben Aydan Hanım'ı tanırım. Kendisiyle uzun zaman birlikte çalıştık. Sitenin bazı işleri için. Onun böyle bir şeyle suçlanmasını bile yakışıksız buluyorum." Aydan Cem'in yüzüne bakıyordu. O konuşurken yüzünde en küçük bir kımıltı olmadı. Bomboş, beyaz bir maske gibi kıpırtısız duruyordu yüzü. Cem'in kendisini ele vermemesi, hakkında ne düşündüğünü belirtecek en ufak bir hareket yoktu. Polis birden sinirlendi. Hiçbirinizin şikayeti yoksa buraya niye geldiniz?" "Bizi çağırdılar, geldik," diyen bir mırıltı dolaştı odada. Polis saçlarını karıştırdı. Önündeki kağıtlara baktı. Ne yapacağına karar vermeye çalıştıktan sonra yaşlı adama döndü. "Sizden başka şikayetçi kimse yok. Sizin cüzdanınızı bu hanımın aldığına dair bir kanıt da yok. İsterseniz zabı tutalım ama bu herkes için boşuna zahmet olur. Bir şey çıkmaz bundan. Bizi de boşu boşuna uğraştırdınız. Varsa bir kanıtınız, ben zabı tutturayım." "Komiser bey, bu hanım geldikten sonra kayboldu cüzdanım. Söyledim ya, ondan başka kimse gelmedi." "İyi de kanıt yok beyefendi. Ya cüzdanını düşürdüyseniz? Yani bu da oyuncak değil ki. Biz sadece sizin lafınızla şimdi nasıl mahkemeye gidelim? Savcı da bize sorar, kanıt var mı diye. Var mı bir kanıtınız?" İhtiyar adam yüzünü buruşturdu. "Daha ne kanıt olacak? O geldikten sonra kayboldu cüzdan." Haluk'un öfkeden titreyen sesi yükseliverdi birden. "Nasıl böyle rahatça suçlayabiliyorsunuz? Ne hakkınız var buna beyefendi? Cüzdanınızda kaç para varsa ben vereyim. Eğer buysa derdiniz, kaybettiğiniz parayı bir yerden çıkartmak peşindeyseniz. Ama ayıp bu. Bir insanın hayatıyla oynuyorsunuz." Aydan boş yüzüyle kocasına baktı. Ne olup bittiğini o odada anlamayan tek insan oydu. Ama bu bile Aydan'ı o sırada ilgilendirmiyordu. bütün insanlara uzaktı ve hiçbirinin davranışı onda bir duygu kıpırtısı yaratmıyordu. Yaşlı adam, "Para önemli değil," diye mırıldanırken polis de işlerin iyice karışmasına sinirlenmişti. "Bir dakika beyler, bir dakika. At pazarı değil ki burası. Resmi bir makam. Böyle herkes kendi kafasına konuşuyor. Buranın da bir adabı var değil mi?" Yeniden ihtiyar adama döndü. "Siz ne diyorsunuz? Şikayetçi misiniz? Bak, kimse şikayetçi değil senden başka." İhtiyar adam işlerin kendi aleyhine döndüğünü, polisin kendisine kızdığını anladı. "Lanet olsun," dedi. "Zaten bu ülkede bütün suçlular kurtuluyor. Kimse şikayetçi değilse ben de şikayetçi değilim. Allah'ından bulsun." Kalabalık karakoldan çıkıp hiç konuşmadan ortak bir suçu paylaşıyormuş gibi sessizce dağıldı. Haluk eve gidene kadar bir şey söylemedi. Aydan arabanın penceresinden dışarı bakıyor, bir başkasının hayatı hakkında düşünüyormuş gibi hiçbir acı hissetmeden kendi geleceğinin bittiğini, umutlarının ve beklentilerinin yok olduğunu düşünüyordu. Yakalanmamış, yargılanmamış, mahkum olmamıştı ama para çaldığı iddiasıyla karakola gitmek bile bir bankacının geleceğini yok etmeye yeterdi. Böyle şeylerin ne kadar çabuk yayıldığını biliyordu. Belki o anda bile bankadakiler olanları duymuşlar, onun geleceği hakkındaki hükmü vermişlerdi. Eve vardıklarında Haluk sabahın erken saati olmasına karşın kendisine bir içki koydu. "Sen de ister misin?" dedi Aydan'a. "İstemem, teşekkür ederim." "Lanet herif, nasıl utanmadan iftira atıyor? Aslında şeytan diyor git herifin kapısına." Aydan bir sigara yaktı. "Ya söyledikleri doğruysa?" dedi. Haluk'un yüzü bembeyaz oldu. Savaştan uzakta, karargahında subaylarıyla otururken vurulan bir komutan gibi şaşkınlıkla ve inanmayarak baktı Aydan'a. "Ne diyorsun Aydan?" Aydan sigarasından bir soluk alıp ağır hareketlerle yanındaki tabloya bıraktı. Bundan sonra söyleyeceği cümlenin hayatının şu anda sağlam kalan, en azından sağlam gözüken tek parçasını da darmadağın edeceğini, bütün hayatının hızara tutulmuş bir ağaç gibi küçücük kıymıklara dönüşeceğini biliyordu. Ama hayatındaki çok değerli bir şeyi kaybeden insanların, geri kalan her şeyi de kaybetmek isteyen o hastalıklı güdüsü onu zorluyordu. En dibe, daha aşağıya, düşemeyeceği yere kadar inmek için garip bir istek, önüne geçilmez bir arzu duyuyordu. O andaki tek duygusu da bu değildi. Anlaşılmaz bir biçimde Haluk'tan intikam alma arzusuyla onu her şeyden habersiz bir şaşkın gibi görmenin kendisinde yarattığı küçümsemeyi ve üzüntüyü ortadan kaldırmak isteyen yakınlık birbirine karışıyor, hangisinin daha ağır bastığını kendisi de kestiremiyordu. Hayatı boyunca Haluk'u küçümsemeye dayanamayacağını, şu anda susarak bu evliliği kurtarsa bile Haluk'un olayların farkına varmamasına dayanan bu evliliğin onu yeni arayışlara iteceğini biliyordu. Her şeyi kaybetmeye hazır olduğunu hissediyordu. Şimdi konuşmazsa bir daha böyle hissedemeyeceğini de kestiriyordu. Suya dalmaya hazırlanır gibi derin bir soluk aldı. Adam doğru söylüyordu. "Adamın cüzdanını sen mi aldın gerçekten?" "Evet." "Ne yaptın peki cüzdanı?" "Çöpe attım." Haluk elini yüzüyle kapatıp "Allah'ım!" diye inler gibi bir ses çıkardı. "Niye aldın Aydan? Paraya mı ihtiyacın vardı?" "Tabii ki hayır." "Niye peki?" "Senin bilmediğin çok şey var Haluk." Haluk kravatını gevşetti. Sandığından daha büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu ilk kez anlamıştı. Aydan bir an onun bir kriz geçireceğinden korktu. "İyi misin?" "İyiyim. Nedir o benim bilmediğim çok şey?" "Öğrenmek istiyor musun gerçekten?" Haluk birden bağırdı. "Anlatsana Aydan, deli etmesene beni. İşkence mi yapmak istiyorsun?" Aydan en baştan, Cem'le tanışmasından başlayıp her şeyi teker teker soğukkanlı bir sesle gözlerini karşı duvara dikerek anlatmaya koyuldu. Cem'le buluşmalarını, daha sonra aralarının açılmasını, komşulardan küçük eşyalar çalmasını, hiçbir şeyi atlamadan, zaman zaman kendini anlattığına da kaptırarak anlattı. Yalnızca Cem'i eve aldığını ve sevişirlerken kendisiyle telefonda konuştuğunu söylemedi. Sözünü bitirdiğinde Haluk'a baktı. Haluk ellerini yüzüne kapamış ağlıyordu. Hıçkırıklarla kesilip bölünen sözcüklerle yalvarır gibi konuştu. ''Niye yaptın bunu Aydan? Bunu niye yaptın? Bunu bize niye yaptın? Allah'ım, ben seni ne kadar çok sevmiştim. Niye yaptın bunu?'' Aydan ayağa kalktı. Birlikte seyrettikleri o siyah beyaz filmdeki kadın gibi bir an için içinden ''Bu gözyaşları için artık çok geç'' demek geçti. Ama onu söylemedi. Onun yerine buz gibi bir sesle ''Niye yaptığımı da sen bul artık Haluk'' dedi. Aydan kendini savunmaya kalksaydı belki de gerçekten o evlilik o anda orada bitecek, Haluk Aydan'ın savunmasını bile dinlemeden gidecekti. Ama Aydan'ın kendini hiç savunmaması, onun bu soğukkanlılığı ve bu soğukkanlılığın iyice belirginleştirdiği gücü, bütün hayata meydan okuyuşu Haluk'u şaşırtmış, daha da anlaşılmaz olanı onu derinden etkileyip Aydan'a o anda bile daha fazla bağlanmasına neden olmuştu. Kendisini haksız ve yenik hisseden Haluk'tu. O gün ikisi de işe gitmediler. Yemek de yemediler. Akşama kadar Haluk atlanmış her ayrıntıyı tek tek sordu. Aydan bıkkın bir sesle anlattı. Haluk zaman zaman ağladı. Zaman zaman seni ne kadar çok sevmiştim dedi. Zaman zaman ucuz bir fahişe gibi davranmayı nasıl yakıştırdın kendine diye bağırdı. Zaman zaman o adam şimdi alay ediyordur bizimle diye inledi. Aydan ne bu sözlerden ne de bu duygulardan etkilenmeden sürekli sigara içerek aynı tek düze sesle cevap verdi. Anlatılacak bir şey kalmayana kadar konuştular. Ama Haluk hep konuşmak istiyor, bir yandan kendi canını iyice acıtacak ayrıntıları merak ediyor, korkunç bir kıskançlığın yarattığı hastalıklı bir duyguyla içindeki acıyı tüketene kadar kendi canını yakmaya çalışıyor, bir yandan da Aydan'ın bir sözünden bir teselli yakalamaya uğraşıyordu. Gece yarısına kadar böyle devam etti. Sadece bir ara Aydan annesine telefon edip ''Selim bu akşam sende kalabilir mi?'' dedi. Işıkları yakmayı da akıl edememişler ya da birbirlerine bakmak istememişler. Gece çöktükten sonra karanlıkta konuşmayı sürdürmüşlerdi. Gece yarısı Aydan ''Ben artık yatıyorum'' dedi. ''Çok yoruldum. Açlıktan da perişan oldum.'' Haluk onun acıkabilmesine şaşırmış, bir şeyler yemediğini ancak bu sözleri duyunca fark etmişti. ''Sen geliyor musun?'' dedi Aydan ayağa kalkarken. ''Sen yat, ben biraz daha oturacağım.'' Aydan gidip yattı ve bitkin halde derin bir uykuya daldı. Her şeyini kaybetmiş insanların henüz neleri kaybettiklerini tam algılayamadan hissettikleri tuhaf bir kurtulmuşluk duygusuna sahipti. Bir hafiflik bile hissediyor, zihni, karakolu, hırsızlığı, suçlamaları sanki kendisinden saklayarak derinlere itiyordu. Sabah kalktığında Haluk'u bıraktığı koltukta otururken buldu. Yüzü yorgunluktan yaşlanmış, çizgileri derinleşmiş, teni bir kadavra teni gibi kara sarı bir renge bürünmüş, gözleri ağlamaktan ve uykusuzluktan küçük kırmızı toplara dönmüştü. Aydan ona şöyle bir baktıktan sonra bir şey söylemeden mutfağa gidip su koydu. Kahvaltı için masayı hazırladı. Kahvaltı edecek misin? Canım istemiyor. Haluk Aydan'ın salona gelmesini bekliyordu. Ama Aydan mutfakta oturup kahvaltı etmeye koyulmuştu. Aydan'ın gelmeyeceğini anlayan Haluk mutfağa gitti. Kapıya dayandı. Sabaha kadar düşündüm, dedi. Aydan hiçbir şey söylemeden sözün devamını bekleyerek kahvaltısını sürdürdü. Beni İzmir'de Güzelyalı'daki özel bir klinikten istiyorlardı uzun zamandır. O teklifi kabul edeceğim. Sen de işten istifa edersin. Biraz evde otur, Selin'le ilgilen. Biraz buradan uzaklaşırız. Sonra istersen geri döneriz. Selin'in okulu ne olacak? Orada da iyi okullar var. Bunu istediğine emin misin? Evet. Unutabilecek misin? Hayır. Haluk bu sorunun ardından Aydan'ın affedebilecek misin diye sormasını bekledi ama Aydan sormadı. O da sorulmamış soruya kendi cevap verdi. Affedemeyeceğim de. Nasıl olacak? Bilmiyorum ama bir kere daha denemek istiyorum. Niye? Bilmiyorum. Sadece bir kere daha denemek istiyorum. Aydan cevap vermeyince Haluk ekledi. Eğer sen de istersen. Aydan her şeyi kaybetmeye hazırken bazı şeyleri kaybetmeyeceğini görmekten huzursuz olmuştu.